Merhaba, Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum. Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konuğu Ali Erol. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı'nda doçent olarak görev yapan Ali Erol, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitenin Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı'nda Perge Kızı Sikkeleri adlı yüksek lisans tezini ve Roma İmparatorluk döneminde Pontus Bitinya eyaletinde Agonlar, Agonistik Sikkeler adlı doktora tezini tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında Hoffman Melling bursuyla Dumbarton Oaks Enstitüsü, Oxford Ashmolean Müzesi, Paris National Bibliothèque Cabinet Modèle ve Atina Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde bulundu. Dağıt bursusu olarak Münih'teki Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne bağlı Eski Çağ Tarihi ve Epigrafi Komisyonunda bilimsel çalışmalar yürüttüm. Eski Yunan ve Roma tarihi, Anadolu ve Akdeniz dünyasının eski çağ tarihi, numizmatiği alanında çalışmalarına ve yayınlarına devam etmekte, bu konulara dersler ve seminerler vermektedir. The Numismatic Chronicle, Collicum Anatolicum, Anatolia Antiqua, Adalia, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, Toplumsal Tarih gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. Silolog Numarum Graecorum, Turkey, üst başlıklı sikke kataloğu ciltlerinin yazarlarından biridir. Perge, Libre, Soli, Dasgliklion, Antiochia gibi pek çok kazı ve araştırma projesinde numizmat ve eski çağ tarihçisi olarak yer almakta. Doçent Doktor Ali Erol ile bu yayında konuşacağımız konu ise Antik Çağ İstanbul'unda festivaller. Hoş geldiniz Ali Hanım.
Merhaba, hoş bulduk.
Öncelikle beni kırmadığınız için ve podcast serimize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Numizmatik çağlar boyu sikkenin yolculuğu temamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz podcastimizden sonra tekrar bir araya gelmek istedik sizinle. Çünkü çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ve biraz da
Teşekkürler, evet.
antik çağa doğru uzanalım sizinle dedik. Ve bu yayında da zaten bahsettiğim gibi bayağı eskilere gideceğiz ve antik çağda İstanbul'daki festivallere odaklanacağız. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım.
Tabii başlayalım.
Aslında İstanbul'da festivallerle ilgili konuşmadan önce biraz İstanbul'un paleolitik çağdan başlayarak bu Yarımburgaz mağarasından başlayarak milattan sonra Bizantion'un Konstantinopolis adını alana kadar başından neler geçtiğini, İstanbul ve yakın çevresinin nasıl bir geçmişe sahip olduğunu dinlemek isterim sizden.
Evet, bugün İstanbul'un antik çağından söz edeceğiz. Ama dediğiniz gibi en baştan başlayıp bir tarihsel çerçeveyi çizelim. İstanbul'un tarihine baktığımızda insanlık tarihinin en erken dönemlerine değil uzandığını görüyoruz. Mesela Küçükçekmece'deki işte Yarımburgaz mağarası gibi Yarımburgaz mağarasında taş çağlarının ilk evresi olan Paleolitik döneme ait izlere rastlanmış. Tarih öncesi dönemdeki insanların burayı barınak olarak kullandıkları anlaşılmış. Anadolu yakasında da yine Pendik ve Fikirtepe'de Neolitik yerleşimler var. Son yıllarda yapılan Yenikapı kazıları, Beşiktaş kazıları gibi kent içi arkeolojik kazılarda da tarih öncesi dönemlere ait izlere rastlandı. Özellikle Yenikapı kazılarında Neolitik çağ tarihlenen pek çok buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını gördük. Farklı türde mezarlara, ahşap, kemik, çakmak taşı aletlere, pişmiş toprak kap parçalarına rastlandı, kazılarda bulundu. Ve bu alanlar balçıkla, bataklıkla kaplandığı için pek çok malzeme bozulmadan günümüze ulaşmış. Buradaki prehistorik topluluğun tarımla uğraştığına dair veriler var. Hayvanları evcilleştirdikleri görülüyor bulunan hayvan kemiklerinden. O dönemde boğazlar da oluşmadığı için Marmara Denizi bir göl şeklinde ve bu göle dökülen bir ırmağın kenarında, ormanlık alanda bu topluluk yaşamış İstanbul'da tarih öncesinde. Hatta çok ilginç buluntular da vardı orada. Yenikapı'da o Neolitik tabakada insana ait yüzlerce ayak izine rastlanmış. İşte ayak numarasından, ayağın basarak oluşturduğu çukurun derinliğinden pek çok veriye ulaşmak ve yorum yapmak mümkün. Taş çağlarında böyle. Taş çağlarından sonra Tunç çağında da yerleşimler olduğu biliniyor. Boğaz'ın her iki yakasında yoğun bir yerleşim söz konusu. Mükenlerin Akdeniz ticaretinde etkin olduğu biliniyor. Boğazlarda ticaret istasyonları kurmuş olabilirlerdi. Muhtemelen Tunç ve Demir çağlarında Trak kökenli insanlar, kabileler yaşıyordu bu bölgede. Zaten burada bugün bahsedeceğimiz antik kentler kurulmadan önce Bizantiyon'un yerinde Lugos adında bir köy olduğunu antik yazarlar da söylüyor. Romalı yazar Plinius bize bildiriyor. Yani burada zaten küçük ölçekli de olsa mutlaka yerleşimler vardı. Çeşitli halklar, topluluklar tarih boyunca, dönemler boyunca yaşamışlardı. Ancak kaynaklarımız bize milattan önce 7. yüzyılın sonlarında Yunanistan'daki Megara kentinden, kent devletinden gelenlerin Boğaz'ın her iki yakasında iki kent kurduklarını söylüyor. Ege dünyasında milattan önce 750-550 yılları arasında büyük bir kolonizasyon dönemi yaşanıyor. Bunu biliyoruz. Ve bu çerçevede İstanbul'da da iki kent devleti kuruluyor. Bizantiyon ve Kalkedon. Bu iki kent aynı kökene ve aynı kurucuya, Megaralılar dedik. Aynı kurucuya, aynı kültüre sahip olduklarından hem de fiziksel olarak da çok yakın olduklarından birbirleriyle yakın bir ilişki içindeydiler her zaman. Bugünkü gibi, yani bugün artık tek bir kent ama antik çağda iki devletti onlar, Kadıköy ve Bizantiyon, bu taraftaki Avrupa yakasındaki kent. Bu iki kentin dönem dönem iktisadi birlikler yaptıklarını da ortak bastıkları sikkelerden biliyoruz. Kadıköy, Kalkedon ve Bizantiyon. Milattan önce 6. yüzyıla baktığımızda tüm Anadolu gibi, Anadolu kentleri gibi Boğaz'ın kenarındaki bu iki kent de Pers egemenliğine giriyor. Hatta Pers kralı Dareios Sükutya seferine giderken, İskit seferine giderken İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Rumeli Hisarı civarında olduğu düşünülüyor. Yan yana dizilmiş gemilerden yapılan bir köprü üzerinden ilerleyerek Avrupa'ya geçtiği kaynaklarda biliniyor.
Ve bu ilk köprü galiba İstanbul'da ilk köprü olarak
Evet,
edilen aslında bu köprü.
geçer.
Yani o
Bu,
şekilde kabul
evet, bu
ediyor yani
köprü.
bir
Pers. Evet, öyle denir. Köprü kuruyorlar yani,
diyor
gemiden
yani.
bir köprü. Evet. En dar kısmında işte bu Rumeli Hisarı civarı diye düşünülüyor tariflere göre. 5. yüzyılda da Bizantiyon bağımsız bir kent devleti. Genellikle Atina'nın tarafında. Tabii o dönem yoğun çekişmelerin yaşandığı bir dönem. Perslerle Pers-Yunan savaşları yaşanıyor. Yunanistan'daki kent devletleri arasında mücadeleler var. Atina-Sparta birbiriyle savaşıyor. Peloponnesos savaşları yaşanıyor. Bu dönemlerde genellikle Atina'nın tarafında olsa da Atina-Sparta arasındaki iktidar mücadelesinin içinde buluyor kendini. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in babası Makedonya kralı 2. Filippos'un Bizantiyon'u kuşattığını ancak ele geçiremediğini biliyoruz. Büyük İskender buradan geçmiyor. Hellespontos'tan, o Çanakkale Boğazı'ndan seferine çıktığında Çanakkale Boğazı'ndan Asya'ya geçiyor. Helenistik dönemde Bizantiyon Lysimachos ve Ptolemaios krallıklarıyla yakın ilişkiler içinde. Daha sonra tabii Romalılar yavaş yavaş geliyorlar. Romalılar gözlerini doğuya diktiklerinde ve Helenistik krallıklarla mücadeleye başladıklarında Bizantiyon genellikle Romalıların tarafında yer alıyor, Romalıları destekliyor. Sonunda zaten Romalılar tamamen bu bölgelere, Doğu Akdeniz'e hakim olduklarında tüm Yunanistan ve Anadolu kentleri gibi Roma eyaletlerine bağlı birer kent olarak varlıklarını sürdürüyor Kalkedon ve Bizantiyon. Kalkedon Bitinya eyaletine, Bizantiyon ise Trakya eyaletinde yer alıyor. Ve Bizantiyon milattan sonra 330'da Konstantinopolis adını alarak Roma'nın yeni başkenti ilan edilince kent farklı bir konum ve önem kazanıyor artık. Geç antik çağ dediğimiz dönem de başlıyor. Antik geleneklerin ve pagan inançların yerini Hristiyanlıkla ilgili yeni bir kültür almaya başlıyor. Bugün daha çok klasik, Helenistik ve Roma dönemleri İstanbul'undan bahsedeceğiz.
Bir de bu bahsettiğiniz hani artık kentin bir kültürel mirasının parçası var. Bunlar da dini ritüeller, kültler, tanrıça ve tanrı tapınakları. Peki antik çağda Bizantiyon'da ve Kalkedon'da hangi kültleri, tanrıçaları, tapınakları, inançları görmekteyiz?
Evet, özellikle Bizantiyon'da saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok kült ve inanç var antik çağda. Antik kaynaklardan kentte Zeus, Apollon, Artemis, Afrodite, Dionizos, Poseidon, Demeter, Hekate ve başka pek çok tanrı tanrıçanın tapınak ve kutsal alanlarının olduğu anlaşılıyor. Bu durum Kalkedon'da da var ama Bizantiyon'da çok çok daha yoğun. Bu durum tabii bu iki kentin eski çağın en stratejik boğazı olan Bosporos üzerinde yer almalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Boğaz hem önemli bir balık yatağı olduğundan hem de Karadeniz, Ege deniz ticareti yolu üzerinde yer aldığından Boğaz'ın her iki yakasında tüccarların ve balıkçıların, özellikle de balıkçıların, gemicilerin saygı duydukları tanrı ve tanrıçalara kutsal alanlar adanmıştı. Ege ve Akdeniz dünyasından gelen ve boğazlardan geçen her gemicinin inancına uygun dua edebileceği bir kutsal alan vardı. Megaralılar kurdu dedik bu iki kenti. Megara'nın zaten kurduğu kolonilerde Apollon ve Artemis kültlerinin tapınım gördüğü bilinmektedir. Bizantyon'da da böyle. Bu iki tanrıça çok önemli. Ana kentteki Demeter ve Herakles Bizantyon'da da yine kutsanıyordu. Bizantyon'un çekirdeğini Topkapı ve Ayasofya'nın olduğu alan oluşturuyor antik çağda. Topkapı Sarayı'nın bulunduğu bölge Akropolis'iydi kentin. Zeus, Apollon, Artemis ve Afrodite tapınaklarının orada Akropolis'te olduğu düşünülüyor. Kent surları dışında da vardı kutsal alanlar. Haliç tarafında yer alanlar vardı. Mesela Süleymaniye Camii'nin olduğu yerde, o tepenin eteklerinde G. Anesidoras Temenos'u kutsal alanının olduğu biliniyor. Bu ana tanrıçaya adanmış çatısı olmayan bir tapınak olduğu söyleniyor burada. Yine Süleymaniye Camii'nin civarında Demeter ve Kore tapınakları olduğu düşünülüyor. Çemberli Taş'ta Hera tapınağı vardı. Unkapanı civarında bir Zeus tapınağı olduğunu söyleyebiliriz. Boğaz'da yer alanlar da vardı. Mesela Bebek'te Artemis Dyktynna, yani ağların Artemis'i tapınağı vardı. Muhtemelen balıkçılar için inşa edilmiş, ağ atan balıkçılar için inşa edilmiş bir tapınak vardı. Daha da var, Tophane civarında, Karaköy'de, Tophane'de Apollon'un, işte Karaköy'de Artemis'in, Afrodite'nin Temenosları, kutsal alanları vardı. Ancak tabii günümüzde bunlardan hiçbir kalıntı ulaşmamış. Bunları antik yazarlardan, antik çağ yazarlarından öğreniyoruz. Kalkedon'da tabii öyle. Bizantyon'un baş tanrısı Poseidon, yani çok önemli bir tanrı. Poseidon diyebiliriz ama çok tanrı var. Hepsi. Artemis de çok önemliydi Bizantiyon için. Ama en çok Poseidon'u, denizle çünkü çok alakalı bir kent olduğu için Poseidon'u söyleyebiliriz. Kalkedon'da da Apollon baş tanrı. Kehanet özelliği olan bir tanrıydı Apollon. Tapınakları vardı. Bunun dışında Afrodite tapınağı, Herakles kutsal alanı da yine kaynaklardan bilinen yerlerdi Kalkedon için. Hatta Afrodite Tapınağı'nın 1. Konstantinos döneminde Efemya Kilisesi'ne dönüştürüldüğü de düşünülüyor. Yine Strabon söylüyor. Strabon'a göre muhtemelen bugünkü Anadolu Kavağı'nın olduğu yerde Kalkedonluların Hieron'u olarak adlandırılan da bir kutsal alan vardı.
Yani inançlardan bahsettiğiniz ve kutsal tapınakların olduğu lokasyonlardan bahsettiğiniz, bir de bunlara bağlı olarak da festivaller var. Bunlar hangileriydi antik çağda yapılanlar ve bunların hangilerini biz Bizantyon'da ve Kalkedon'da görebiliyoruz?
Tabii bu kültlerin çeşitli törenleri ve ayinleri de var dediğiniz gibi. Bugün konuşacağımız festivaller de bu kültlerle çok bağlantılı aslında. İnsanların bu şekilde toplanmaları, kutlamalar, festivaller yapmalarının kökeni eski Yunan'da bağ bozumu ve hasat şenliklerine dayanır aslında. Toplanıp yarışma düzenlemelerinin en erken örneğini ise Homeros destanlarında görüyoruz. Cenaze oyunları olarak karşımıza çıkıyor. Cenaze oyunları düzenledikleri görülüyor. Ama daha sonra bu gelenek kültlerle ilişkili olmuş hep. Tanrıların, tanrıçaların, tapınakların, orada düzenlenen ayinlerin bir parçası olmuş. Antik çağ Yunan dünyasında bugün kullandığımız panayır sözcüğünün de kökenidir. Panegyris adı verilen festivaller düzenleniyordu. Belirli aralıklarla bir tanrı onuruna düzenlenen dini festivallerdi genellikle bunlar. Kurban törenleri, ziyafetler, kutsal alanlardaki törenler, alaylardan sonra festivalin agonistik kısmı başlardı. Yani yarışma, içinde yarışmalar olan kısmı başlardı. Yarışmacıların bir ödül için yarıştıkları oyunlara, yarışmalara agon adı veriliyor eski Yunanca'da. Festivallerin de en önemli bölümlerinden biriydi bu etap. Hem stadyumda, tiyatroda toplanan izleyiciler için eğlenceli olduğundan hem de yarışmanın galip gelmenin onursal anlamları olduğu için eski Yunanlarda çok önemliydi bu yarışmalar. Agones Gimnikoi denen spor yarışmaları, Agones Musikoi denen sanatsal yarışmalar, müzik yarışmaları ve Agones Hippikoi denen atlı araba ve at yarışları yapılırdı. Eski Yunan dünyasının en bilinen, en prestijli festivallerinin başında da hepimizin bildiği gibi 4 yılda bir düzenlenen Olimpiya oyunları gelirdi. Bugün hala devam eden Olimpiyat oyunlarının da kökenidir burası. Aynı ismi devam ettiriyoruz hala. Bunun yanı sıra Pütya, İstinye, Nemea ve Atina'nın Panathenaea şenliklerini de sayabiliriz. Önemli bu festivaller arasında. Yunan dünyası için bunların bir anlamı var. Az önce de söylediğimiz gibi bir onursal bir anlamı var. Ve her biri bağımsız kent devleti olan Yunan polislerini birleştirici de bir unsur aynı zamanda bu festivaller. Dilleri, dinleri, Homeros destanları gibi bu festivaller de Yunan kimliklerinin bir parçası. Bu festivaller özellikle Olimpiya düzenlendiği zaman Yunanistan'da kutsal barış ilan edilirdi ve bütün savaşlar dururdu. Kent devletleri birbirleriyle de savaşmazlardı o dönemde. Dolayısıyla onların birleştirici bir unsur olarak hep biliriz bunu eski Yunan için klasik, arkaik klasik dönemlerde. Ama bu Roma dönemine geldiğimizde birazcık daha belki farklılaşıyor. Tüm bu Doğu Akdeniz, Yunan dünyası Roma hakimiyetine girdiğinde de bu festivaller hiç bitmiyor, devam ediyorlar. Hatta agonistik bir patlama yaşandığını söylüyor Louis Robert. Roma hakimiyeti altında Yunanistan ve Anadolu'daki kentler Yunan kimliğinin bir sığınağı haline geliyorlar ve eskisinden daha çok bunları düzenlemeye başlıyorlar. Pek çok kent kendi olimpiyasını, kendi pütyasını düzenliyor. Aynı isimle ve içerikle kendi kentlerinde bu festivalleri düzenliyorlar. İmparatorlar da tabii bunlara izin veriyorlardı. Bu eski adetlere izin verdiler. Hem onlara, o kentlere, kent halkına sınırlı bir özgürlük alanı sağlanmış oluyordu böylece. Hem de halk çok eğleniyordu bu organizasyonlarda. Zaman zaman imparatorların adıyla da düzenlediklerini biliyoruz. Onların onuruna düzenlenen festivaller de vardı. Bizantyon'da var. Şimdi onu söyleyeceğim. Bu şekilde pek çok kent festival düzenlemiş. Bizantyon ve Kalkedon'da bunlardan, bu festival düzenleyen kentlerdendi.
Hangilerini görüyoruz bu dönemde? Biraz isimlerinden
Evet.
bahsedersek aslında detaylar.
Kaynaklara göre Bizantyon'da Roma İmparatorluk döneminde daha yoğun. Öncesinde de var. Öncesinde daha çok gimnazyonda düzenlenen yarışlar var ve okul agonları dediğimiz oyunlar var, yarışlar var. Roma İmparatorluk döneminde Antonineia Sebasta ya da olarak bilinen festival ve Bosporia festivalleri düzenleniyordu. Kentin içinde, merkezde. Kırsalda da düzenlenen başka festivaller de vardı. Bu Antonineia'dan söz etmek istiyorum. En önemli organizasyonu çünkü Bizantyon'un bu festival. Severuslar, İmparator Septimius Severus'un kurduğu Severuslar Hanedanı var Roma'da. Bu hanedanın imparatorlarından bir tanesi olan Caracalla, resmi adıyla Marcus Aurelius Antoninus'un adına düzenlenen bir festivaldi bu. Başka kentlerde de örneklerini görüyoruz. Antonineia adı veriliyor imparatorun adından dolayı bu festivale. Gerek yazıtlardan gerekse sikkelerden Bizantyon'da da bu festivalin, agonun varlığını anlıyoruz. Antonineia olarak geçiyor. Sikkelerde de yazıyorlar bu festivalin adını. Bunun başka kentlerde de var ama Bizantyon'da düzenlenmesinin özel bir anlamı vardı. İmparatorların onuruna, kente tanıdıkları ayrıcalıklar için bir minnettarlık ifadesi olarak düzenlenmekteydi bu oyun, bu festival. Milattan sonra 195'te İmparator Septimius Severus'un Tescennius Niger'in tarafını tutan Bizantyon kentini cezalandırdığını biliyoruz. Taht için birbirleriyle mücadele içindeydi Septimius Severus ve Tescennius Niger. Ve Bizantyon'da yanlış tarafı tuttuğu için cezalandırılıyor Septimius Severus imparator olunca onu köy statüsüne düşürüp topraklarını Perintos'a bağlıyor. Marmara Ereğlisi'ne orada da bir kent var. Çünkü Perintos Septimius Severus'u desteklemişti. Ve bir süre kendisi yakılıyor, cezalandırılıyor Septimius Severus döneminde. Ama bu durum çok uzun sürmüyor. Oğlu Caracalla Septimius Severus'tan sonra başa geçtiğinde Bizantiyon'a yeniden kent statüsünü veriyor, topraklarını iade ediyor ve kentin imari için yardımda bulunuyor. İşte buna teşekkür olarak Bizantiyonlular Caracalla'ya minnettarlıklarının bir ifadesi olarak onun adıyla bu festivalleri kentte düzenlemeye başlıyorlar. Antonineia onun adını vererek düzenliyorlar. Çok sayıda bu festivalle ilgili sikkeler de basılıyor. Sikkeler vasıtasıyla yazıtlar da var. Bir 50 yıllık bu festivalin takvimini çıkarabiliyoruz. 4 yılda bir düzenlendiği hesaplanarak 50 yıl boyunca düzenlendiğini söyleyebiliriz. Yine bu festivalin adı ile ilgili ilginç bir nokta var. Onu da söyleyeyim. Kentin adının değişip değişmeme meselesiyle ilgili. Milattan sonra 6. yüzyılda yaşayan Miletto'sla Hesikios'un fragmanlarında bir yerde Bizantiyon'un işte bu Severuslar döneminde Severus ve oğlu Antoninus'un tahtta olduğu dönemde Antoninus kenti olarak adlandırıldığı, Caracalla'nın ölümünden sonra yeniden Bizantiyon adını aldığı kentin yazıyor bu fragmanlarda. Ve bunu pek çok modern tarihçi de bu şekilde kullanmış. Hesikios'ta geçiyor böyle bir bilgi var şeklinde. Ama kentin yazıtlarını ve sikkeleri detaylı olarak incelediğimizde bu Antoninia ya da Antoninus'un kenti anlamına gelebilecek Antoninia kelimesinin kentin değiştirilen adı değil, kentte düzenlenen bu söylediğimiz agonların, festivallerin adı olduğu anlaşılıyor. Caracalla, Geta, Elagabalus, Severus Alexander dönemi sikkeleri üzerinde bu yazı görülüyor. Antoninia, Antonineia yazısı. Ama hepsinde Bizantiyon adı da geçiyor. Yani Bizantiyon'u kullanmışlar, böyle bir değişiklik yok. Ve eğer sikke üzerinde Antoninia, Antonineia adı geçiyorsa her zaman buna bir agonistik tip de eşlik ediyor. Ya bir atlet, ya bir ödül, ödül tacı işte ya da bir kap, neyse her neyse. Bu agonistik tipler de eşlik ettiği için bu kesinlikle festivalin adı, kentin değiştirilen adı değil. Ve bu Hesikios'un bahsettiği isim değişikliğine başka bir kaynak ve kanıt da yok. Sadece o söylüyor. O yüzden biz bu festivaller ve o agonistik sikkelerden Hesikios'un bu ifadesinin doğru olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Bir isim değişikliği yok. Onun yanıltıcı bir şey olmuş olabilirdi o dönemde. Zaten geç dönem yazarı, milattan sonra 6. yüzyılda yaşamış, çok uzun yıllar öncesinden bahsediyor. Ama yanlış bilgi verdiğini biz bu şekilde anlıyoruz. Bu Antonineia kesinlikle kentin festivalinin adıydı. Çok sayıda bu festivalle ilgili sikkeler basmışlar Bizantiyon'da. Ödül tacı var, masa var, bir masa, aslan ayaklı bir masa betimlemişler. Onun üzerinde galiplere, atletlere verilecek ödülleri, ödül taçlarını betimlemişler. İmparator, ödül tacı tutan imparator, kent tanrıçası, atlet betimli çok sayıda tip var. Mesela kura vazosundan kurallarını çeken atletlerin betimlendiği sikkeler çok ilginçtir Bizantiyon'da. Yarışa başlama sırası veya ikili yarışmalarda böyle karşılıklı işte güreş gibi ikili yarışmalarda atlet eşleşmelerini belirlemek için yarışmaların hemen öncesinde bu tür kurallar çektiklerini biliyoruz. Ve bunu da böyle bütün ayrıntılarıyla çok güzel bir şekilde sikkelerde yansıtmışlar, betimlemişler. Sikkeler de var, yazıtlarda da görüyoruz. Yazıtlarda Antonineia, Sebasta yine bu şekilde geçiyor. Yazıtlarda ödüllerle ilgili de bilgiler alabiliyoruz bu festivalden, festivalle ilgili. Mesela para ödüllü olduğunu anlıyoruz. Ne kadar ödül verdikleri anlaşılıyor. Ödül tacı dediğimiz kupalar, bugünkü kupa işlevi olan ödül taçları veriliyor. Zeytinyağı dolu amforalar yine ödüller arasındaydı. Ve yine yazıtlardan, sikkelerden değil ama yazıtlardan kategorilerini, yarış kategorilerini de öğrenebiliyoruz. Mesela pentatlon ve uzun mesafe koşusu kesinlikle yapılmıştı Bizantiyon'daki festivallerde. Müzik ve sanatsal yarışmaların da kesin olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Ve yaş kategorilerini yine anlıyoruz. Andres, yetişkin erkekler ve Paides, çocuklar olarak ayrılıyordu. Onlar yaşlarına göre kendi kategorilerinde yarışıyorlardı.
Bir de buna ek sanırım sizin yine bahsedeceğiniz aslında Bosporia ve Dionysos Kalon, Zeus Promisios onurla organize eden festivaller var. Biraz onlardan aslında konuşabilirim.
Evet. Önce Bosporia Festivali'nden söz edelim. Roma öncesine değin uzanıyor aslında Bosporia Festivali. Bizantyon'da bir ay adı da aynı zamanda Bosporia. Muhtemelen bu ayda düzenleniyordu belki festivallerde. Bosporia Festivali var. Meşaleli koşu bu festivalin en önemli bölümlerinden bir tanesiydi. Yarışmacı bir tanrı veya tanrıçanın sunağından yaktığı meşaleyi başka bir sunağa koşarak ulaştırıyordu meşaleli koşuda. Bu meşaleli koşu münferit olarak düzenlendiği gibi koşu yarışmalarının bir çeşidi kademesi de olabilirdi. Bizantiyon'da ne şekilde düzenlendiğini tam olarak bilmiyoruz. Bu agonun hangi tanrı veya tanrıça için düzenlendiği de tam olarak bilinmese de Bizantiyon kentinde tanrıça Artemis ve Hekate'nin ışıkla, bu ateşle, ışık saçan gibi Phosphoros epitetini kullandığı biliniyor. Muhtemelen bu tanrıçalarla ilgili onların kutsal alanlarından başlayan bir yarışma olabilirdi. Yazıtlarda yine geçiyor bu festivalin adı. Roma İmparatorluk dönemine ait olduğu düşünülen iki yazıtta Bosforia Festivali'ne ilişkin bilgiler görüyoruz. Mendidoros oğlu Olimpiodoros'un Bosporia'da meşaleli koşuda Anebos kategorisinde yarışıp galip geldiği ve ödülünü Hermes ve Herakles'e adadığı yazıyor yazıtta. Anebos ergenlik öncesi delikanlı anlamına geliyor. Bir yaş kategorisi olarak yine görüyoruz. Ve Herakles Hermes'e adandığı meselesi de gimnazyonu aslında bize biraz işaret ediyor. Gimnazyon eğitim, gençlere eğitim verilen okullardı antik çağda. Muhtemelen Bizantyon'da da vardı, yine kalıntıları yok ama olduğu yine antik kaynaklardan biliniyor. Gimnazyon'da da agonlar düzenleniyordu bu eğitimlerinin bir sonucu olarak. Her türlü eğitim dediğimiz gibi sadece bedensel değil, tinsel, entelektüel eğitimleri de burada alıyorlardı. Ve burada eğitim alan gençlerin derslerdeki başarılarını gösterme imkanı buldukları birer sınav gibi bu festivalleri düzenliyorlardı. Yılda bir kez gimnazyonların da koruyucu tanrıları vardı. Hermes ve Herakles bunlar. Hermes ve Herakles onuruna yarışmalar düzenleniyor ve gençler yarışıyorlardı. İleride katılacakları büyük festivallere hem hazırlık yapmış oluyorlardı. Atlet olarak atlet olmaları için cesaretlendiriliyorlardı bu yarışmalarda. Ve yine kent için önemli bir organizasyon, bir eğlence oluyordu. İzleyiciler gelip izliyorlardı. Bu da yine Efebia ve Neoi kategorileri var burada da. Efeboslar denir gençlere. 18 yaşından önceki gençler ve daha sonra Neoi olarak kategorileri vardı bu gimnazyon oyunlarının, festivallerinin de.
Kalkedon'dakilerle farkı var mı Bizantinlerin? Aynı festivaller orada da devam ediyor mu yoksa Kalkedon'a özel bir festival var mı?
Evet, Kalkedon'un da festivalleri var. Aynısı değil, benzer şekilde orada da düzenleniyor. Tabii Kalkedon'da çok güçlü bir Apollon kültü var. Tanrı için mutlaka festival düzenleniyordu orada, düzenleniyor olmalıdır. Roma döneminde yazıtlardan Pütya agonlarının düzenlendiğini biliyoruz. Tıpkı Delfoy'daki gibi Pütya oyunları Yunanistan'da Delfoy'da düzenlenir. Orada bir Apollon kültü tapınağı vardır. Kehanet özelliği olan bir tapınaktır. Çok ünlü Delfoy Apollon tapınağı. Tıpkı Delfoy'daki gibi Kalkedon'da da Apollon'un tapınağı ve kehanet merkezi olduğunu biz yine biliyoruz. O yüzden Pütya adında festivaller düzenlemiş Kalkedonlularda. Yine Dionysia var. Kalkedon'da bildiğimiz Roma öncesinin ne kadar gidiyor bu festivalde. Sorumlu memurundan söz ediliyor çünkü Dionysia'nın. Agonetetes deniyor bu memurları da. Agonlardan sorumlu olan kentin yöneticilerinden birisi Agonetetes. Tiyatroda yine Dionysia Festivali'nin tiyatroda yapıldığını anlıyoruz. Muhtemelen daha sanatsal yarışmalar yapılıyordu. Dionysos da zaten öldür. Güzel sanatları temsil eden, koruyan, koruyucusu bir tanrı olarak bilinir. Tiyatronun belki. lirik ve dramatik yarışmaların yapıldığını bu Dionysia'da söyleyebiliriz. Yine Karkedon'da Bizantyon'da olduğu gibi gimnazyon, okul vagonları da vardı. Gençlerin yarıştığı az önce söylediğimiz gibi. Hatta bir yazıda genç yaşta ölen Efebos pelerinini henüz çıkarmamış Hekataios'tan söz ediliyor. Yani o gimnazyon bir atletten, gimnazyondan çıkan bir atletten söz ediliyor. Ve var, Karkedon'da kendi festivallerini düzenliyordu. Ama Karkedon'da çok ilginç bir nokta var. Bu festival geleneğiyle ilgili çok ilginç bir olay yaşanıyor, onu söyleyeyim. Geç Antik Çağ'da bir festival Hristiyanlar tarafından engellenmeye çalışılıyor Karkedon'da. Yani işte festivalleri yasaklama girişimleri, müdahaleleri bugün olduğu gibi Antik Çağ'da da vardı diyebiliriz. Karkedon'da bu örneği görüyoruz. Leontius, Karkedon'un milattan sonra 431 yılı Praefectus Urbis'i yani valisi olan kişi kentin tiyatrosunda Olimpia Festivali düzenlemek istiyor. Fakat Hypatios adında pagan kültlere savaş açmış olan bir keşiş manastırından topladığı 20 rahiple tören alayını dağıtmak için Karkedon'a gidiyor, geliyor. Önce baş piskoposa gidiyor, şikayet ediyor. Bu şikayetten bir sonuç alamayınca fiili olarak saldırıyorlar tören alayına, kentin içinde engellemeye çalışıyorlar. Bu çok ilginç bir nokta. Kallimakos bize bunu anlatıyor. Yani Hristiyanlığın yayıldığı, resmi din olduğu dönemde bile pagan inancın bir parçası olan bu festivalleri, agonları, festival geleneğinden kolay kolay vazgeçemediklerini görüyoruz İstanbulluların. Bu çok ilginç bir örnek festivallerle ilgili.
Aslında bahsettiniz. Biz bu festivalleri sikkelerden öğrenebiliyoruz, epigrafik kayıtlardan öğrenebiliyoruz. Bunlar hangileridir? Bir de antik yazarlardan bahsettiniz.
Evet, tabii pek çok kaynağımız var. Antik yazarlar en başta gelir, onlardan çok şey öğreniyoruz. Bu iki kent hakkında çok şey öğreniyoruz. Çünkü Antik Çağ İstanbul'una dair mimari kalıntı maalesef yok üzerine. Çünkü birçok başka uygarlık gelmiş, başka devletler gelmiş. Kalıntı yok. Antik yazarlar bize çok şey söylüyor. Hatta şimdi söyleyeceğim bir tane çok önemli bir kitaptan bahsedeceğim. Arkeolojik kalıntılar tabii yine önemli kaynaklarımız arasında sayılabilir. Ama dediğiniz gibi İki ana kaynağımız yazıtlar ve sikkeler. Başarılı atletler için dikilen zafer anıtları var antik çağda. Atletleri ve agon görevlilerini bu agonetetes ya da gimnazi arhos gibi gimnazyon müdürü, agon memuru gibi, agon düzenleyen memur gibi bu görevlileri onurlandırma yazıtları var. Bunlar çok şey söylüyor, çok bilgi veriyor festivallerle ilgili. Ve de sikkeler, festivallerin anısına, festivaller sırasında basılan kent sikkeleri de çok önemli. Gerek ikonografisi üzerindeki betimlemeler, gerek yazılarla bize festivaller hakkında çok şey söylüyor.
Son olarak aslında şunu da sormak isterim. Kentin egemenlik alanı dışında, yani Kalkedon ya Bizantyon haricinde kent dışında düzenlenen festivaller mevcut mu? Mevcutsa hangileri bunlar?
Evet, var. Bunlardan bir tanesinden bahsedelim. Antik çağda kentlerin merkezleri ve onları besleyen horaları yani kırsal bölgeleri vardı. Buralarda da çeşitli yerleşimler, köyler bulunurdu. Mesela Kürsopolis, Üsküdar, Kalkedon'a bağlı bir yerde bir yerleşimdi. Bizantyon'un da bu şekilde Regyon adında bir köyü vardı. Hatta Derkos, Daskülidis gibi göller, Derkos, Terkos, Daskülidis, Manyas Gölü. Bu göllerin çevresi, Yalova civarının da antik çağda Bizantyon'un teritoriumu sınırları içerisine dahil olduğunu biz biliyoruz. Burada bu Yalova civarındaki Pülay adlı bir yerleşimde Zeus Kratomisios onuruna festivaller düzenlendiğine dair yazıt var. Buradan anlıyoruz. Yazıtta Bizantyon kentinin yöneticilerinden bahsediliyor. Hieronymon'lardan bahsediliyor. Bu festival var. Bir de regionda dediğimiz gibi Küçükçekmece civarındaki region Bizantyon'a bağlı bir köydü. Burada bir grup yazıt bulunmuş ve bu yazıtlarda Dionysos'un Tiasos'unda görev yapan memurların, evergeteslerin, hayırsever kişilerin isimleri geçiyor. Tiastos kapsamında işte Agonetetes, Gimnazia Arhos gibi farklı memurların isimlerini biz yine Bizantyon'un toplumun memurlarının isimlerini anlıyoruz, onurlandırdıklarını anlıyoruz. Tiyasos dediğimiz şey bir topluluk, dinsel bir topluluk. Kültürel festivallerde bayram alayı, eğlence, grup, cemiyet anlamına geliyor. Özellikle de Dionizos onuruna düzenlenen festivallerdeki topluluklar için bu kelimeyi kullanıyorlar antik çağ metinlerinde, Tiyasos diyorlar. Küçük bir topluluk olan Dionizos Kallon Tiyasos'u burada, regionda, o bölgede Tanrı'nın işte kültünü yönetiyorlar. Rahipleri aracılığıyla yönetilmesini sağlamışlar ve muhtemelen agonlar da düzenlemişlerdi bu ayinlerle bağlantılı olarak. O grubun erkek üyelerinin yaptıkları atletik talimler ve onun sonunda düzenlenen agonlar olmalıydı ve bir grup dediğimiz gibi onlar da bir tür festivaller orada düzenlemişlerdi. Yine bu bulunan yazıtlarda Gymnasiarchos ve Agonetetes lerin en çok onurlandırılan kişiler olduklarını görüyoruz. Yani o grup Agonetetesleri onurlandırıyor. Onlara festivalleri düzenledikleri için çeşitli çelenkler, kabartmalarla yazıtları da süslemişler. Yine bu yazıtlarda gördüğümüz çok ilginç bir detay, onu da söylemek istiyorum. Burada o regionda bulunan bu Dionizos Tiyasosu'nun oyunları, festivalleriyle ilgili yazıtlarda aslında genellikle antik çağda erkeklerin üstlendikleri kamusal bir görev olan Agonetetes ve Gymnasiarchos'luk görevlerinin ünvanlarının iki kadına verildiğini görüyoruz. Kadınlar yapmış bunu. Çok nadir rastlanan bir şey. Stallia Prima ve Crispina'nın Dionysos Kallon cemaati tarafından onurlandırıldığını görüyoruz bu yazıtlarda. Dediğim gibi nadir, çok nadir bu. Genellikle erkekler yapar bu işi ama nadir de olsa zengin ve soylu ailelere mensup kadınlar kült rahibeliği görevleri yapıyorlar ve bununla bağlantılı olarak yağ ve festivallerde, oyunlarda yağ tedarik etmeleri karşılığında ya da maddi destek karşılığında bu şekilde Agonetetes ve Gymnasiarchos'luk yapabiliyorlardı. Bunu da yine Bizantiyon'da kadınların böyle bir görev aldığını görüyoruz.
Bizantyon yine farkını gösteriyor diyebiliriz o zaman.
Evet, evet.
Kadınlara tanıdığı ayrıcalıkla diyelim. Çok görünmese de yine de ayrıcalık bence. Yani antik çağda iki kadının gerçekten önemli, erkeklerin egemen olduğu dünyada önemli iki rol almaları gerçekten önemli.
Kesinlikle, evet.
Peki Aliye Hanım, sohbetimizi bitirmeden önce beşi bir yerde bölümümüz için size İstanbul'la ilgili 5 soru sormak istiyorum. Hazır mısınız?
Evet, hazırım, çok heyecanlıyım.
İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığınız kütüphane hangisi?
Ya şimdi tabii keyif deyince İstanbul'un en güzel, en keyifli kütüphanesi bana göre İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kütüphanesi. Tabii orası her şeyle bir tarih kütüphane de tarihi eser sayılabileceği için dışarıya çok açık bir kütüphane değil. Ama en güzeli, en keyiflisi orasıdır diye onu bir söyleyeyim. Şimdilerde tabii biraz kütüphane çalışmalarımız azaldı. Hem PDF olayından hem pandemiden dolayı son yıllarda. Ama benim önceden en çok çalıştığım kütüphane Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün kütüphanesiydi. Gümüşsuyu'nda Alman Konsolosluğu'nun olduğu binada. Bizim çalıştığımız alanlarla ilgili de önemli bir kütüphane orası. Benim en çok bulunduğum yer orası olmuştur İstanbul'da.
Peki İstanbul'da öğrendiğiniz kitap hangisi?
Ben İstanbul'u ve tarihini İlk Dünya Kenti İstanbul adlı bir kitaptan öğrendim. Tarih okumak için Eskişehir'den İstanbul'a geldiğim zamanlarda çok yeni, belki birkaç yıl önce bir Habitat zirvesi yapılmıştı İstanbul'da. Habitat 2 zirvesi, bu Birleşmiş Milletler'in o yerleşimler ve insan yerleşimleri konferansı olarak geçen. Ve bu dönemde bu konferansla alakalı çok sayıda etkinlik yapılmış İstanbul'da. Tarih Vakfı'nın da yaptığı, Habitat için yaptığı sergiler, paneller olmuş ve onunla alakalı basılan bir kitaptı bu. Tarih Vakfı yayınlarından çıkmıştı zaten. İçinde İstanbul'un her dönemini anlatan makaleler vardı. O kitaptan o zamanlar çok yararlandığımı hatırlıyorum. Yani ilk benim için odur o, öğrendiğim İstanbul'un tarihini. Ödevlerimde çok kullandığım bir kitap olmuştu. İstanbul'u, tarihini öğrendiğim kitap diye onu söyleyebilirim. Bir de tabii İstanbul'un tarihsel topografyası. Wolfgang Müller Wiener'in de bu çok önemlidir. Yapı Kredi yayınlarından çıktı o da. O da çok şey öğrendiğim bir kitap. En erken dönemlerden başlıyor. Bizantiyon, Roma, Bizans, Osmanlı'ya kadar kentin mimari dokusu üzerinden kalıntıları üzerinden anlatır. Belki tabii artık yakın zamanda pek çok yeni kazılarla yeni bilgiler var. Biraz eskimiş olsa da bu İstanbul'un tarihsel topografyası kitabı bana çok faydası olan kitaplardan bir tanesidir. Çok yararlandığım kitaplardan da.
Peki İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken kitaplar hangisi? Hangileri?
Tabii çok var İstanbul'a dair. Edebiyat eserleri var, tarih eserleri var. Yani bin yıllardır anlat anlat bitirememişler bu şehri, İstanbul'u. Çok var ama ben yine tarihle ilgili olan kitaplardan söylemek istiyorum. Bir tane yeni okuyabildiğim, yeni de bir kitap denebilir. Bethany Hughes'un İstanbul Üç Şehrin Hikayesi kitabını söylemek istiyorum. Alfa yayınlarından 2017'de çıkmış. Beğendim. Yani dediğim gibi yeni fark ettim ben, yeni okudum. Farklı açılardan ele alıyor. Son gelişmeleri, kazıları da takip etmiş. Çok akademik bir dili yok ama akıcı, ilgi çekici bir şekilde ilerliyor. Mutlaka okunması gereken bir kitap gibi değil de hani bu da yeni bir son zamanlarda keşfettiğim, okuduğum bir kitap olarak bunu söyleyebilirim, önerebilirim. Hem tarihini hem de dediğim gibi iyi akıcı bir dille anlatması bakımından. Ama ben özellikle İstanbul'un eski çağ tarihi, antik çağ tarihine ilişkin mutlaka okunması gereken bir kitap olarak şunu söyleyeceğim. Petrus Gillius'un İstanbul'un Tarihi Eserleri isimli bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Az önce de söylediğim gibi antik çağ İstanbul'una dair kalıntılarımız yok. Yani ulaşmamış günümüze çok çok az. Antik çağ yazarlarından biz bunları biliyoruz. Pek çok yazar da bahsetmiş İstanbul'dan. Strabon, Plinius, Polybius, Tacitus, pek çok antik yazar bahsediyor. Ama bunlar içerisinde bir tanesi çok önemli. Anapulus Bosporu eserini yazan Bizantiyonlu Dionysios adında bir yazar var. Tam olarak ne zaman yaşadığı, eserini ne zaman kaleme aldığını bilmiyoruz ama yazdıklarından Roma İmparatorluk döneminde yaşadığı tahmin ediliyor ve Bizantiyonlu zaten. Dionysos'un bu eseri 16. yüzyıla kadar İstanbul'da kesinlikle bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kanuni döneminde Fransa'dan İstanbul'a bir heyet gönderiliyor ve bu heyet içerisinde Pierre Gilles olarak da bilinen Petrus Gilius var. Latince isim de taşıyor kitapta. Öyle yazmış. Pierre Gilles geliyor o heyet içerisinde İstanbul'a geliyor ve geldiğinde o dönemde İstanbul hakkında araştırmalar yapıyor ve yazı yazıyor, kitaplar yapıyor, notlar alıyor kendisine ve bu araştırmalarını yaparken de bu Bizantiyonu Dionysos'un eserinin bazı kısımlarını kopyalıyor. Çalışmış çünkü onu İstanbul'da gelmiş, belki Topkapı Sarayı'nın kütüphanesinde olabilir. Kopyalamış bunları, çalışmalarında kullanmış, alıntılar yapmış. Sonra dönüyor o heyet, ülkelerine dönüyorlar. Ve bir süre sonra bu Dionysos'un eseri kayboluyor. Yani ne zaman bilmiyoruz, yok bir şekilde. Uzun zamanda sadece bu Petrus Gillius'un alıntıladığı kısımlarıyla biliniyordu. Onun kitabından biliniyordu. O kısımlar sadece biliniyordu. Çok çok sonraları 19. yüzyılda Aynaroz'daki manastırda bir kopyası çıkmış Bizantiyonu Dionysos'un kitabının. Sonra işte British Museum'a satılıyor ve ediliyor ve böylece eksik kısımları da tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla artık Dionysos Bizantios'un eserini biliyoruz bir şekilde. O eksik kısımlar tamamlanıyor. Ama Petrus Gillius'un çok katkısı oluyor. Yani o eser tamamen bulunana kadar sadece onun alıntıladığı kısımlardan bunu biliyorduk. Latince yazılmış bir kitaptı. Türkçe'ye çevrilmiş. Onu önermek istiyorum ben. İstanbul, Haliç, Boğaziçi hakkında çok detaylı bilgiler veren çok önemli bir eser. Hem dediğim gibi Bizantiyonu Dionysos'un eserinden alıntı yapması hem de 16. yüzyılın gözüyle de anlatıyor. Dolayısıyla İstanbul'un o eski zamanları için, İstanbul'un tarihi için mutlaka okunması gereken kitaplar arasında diyebilirim bunu.
Size İstanbul hatırlatan yiyecekler, içecekler neler çok uzaklardayken?
Kesinlikle balık. Balık. Çünkü antik çağ yine antik çağa bağlayacağım. Antik çağda Bizantiyon'un bir simgesi, sembolü de aynı zamanda balık. Sikkeleri üzerinde çok görüyoruz balıkları. Yunuslar betimlenmiş. Bugün hala Boğaz'da gördüğümüz yunuslar sikkelerinde bir semboldü. Bizantiyon'un. Palamutların çok betimlendiğini görüyoruz. Balıkçılık çok önemliydi çünkü İstanbul'da. O yüzden benim için de balık, özellikle lüfer, nereye gidersem bana İstanbul'u hatırlatan ve özleyeceğim bir yiyecek olur.
Sizi aldık, bir zaman makinesine koyduk, bir döneme gidiyoruz. Hangi dönemdeyiz?
Tabii bir zaman makinemiz olsa aslında İstanbul'un her dönemine gidip bir bakmak isterdim. Ama tabii özellikle antik çağ merak ediyorum. Boğaz'ı görmek isterdim. O mimari ne var ne yok, nasıl göründüğünü, kentin bilmek isterdim kesinlikle antik çağ o zaman makinesi için. Ama benim ilgimi çeken bir dönemi daha var. Bunun belki keyifli değil ama zorlu bir dönem. Bu Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk yılları benim için hep çok ilgi çekici olmuştur. Özellikle İstanbul'u, İstanbulluları görmek, anlamak isterdim. O dönemde işte yeni kurulan bir ülke var. Onun getirdiği bir umut ama öte yandan yıkılan ülkenin yası, o yaşanan toplumsal dönüşüm sancıları. Kentin de dönüşümü sancısı var o dönemde İstanbul'un. O dönemler çok ilgimi çekiyor. Bir de orayı da görmek isterdim açıkçası o dönemi.
Aliye Hanım, bugün sizinle İstanbul'un antik çağlarına uzun bir yolculuk yaptık. Küçükçekmece'deki Yarımburgaz mağarasından başladığımız yolculuğumuzda Neolitik yerleşimlerinden, yeni kapı kazılarından, oradan milattan önce 7. yüzyılın sonlarında Yunanistan'daki Megara kent devletinden gelenlerin Boğaz'ın her iki yakasına kurdukları Bizantyon ve Kalkedon'a odaklandık. Antik çağ Yunan dünyasının inançlarını, ritüellerini, Panageris denen festivallerini, Bosporia, Dionysos Kalon, Zeus Promisios onuruna organize edilen festivalleri, imparatorlar onuruna düzenlenen toplantı, yarışma, mücadele, oyun anlamına gelen agonlarını, güçlü bir Apollon kültüne sahip Kalkedon festivallerini ve son olarak kentin egemenlik alanında ama kent dışında düzenlenen festivalleri konuştuk. Birçok festivale, yarışmaya, oyunlara ev sahipliği yapan Roma İmparatorluk döneminde de önemli ve zengin bir ticaret kenti olan Bizantiyon ve milattan önce 7. yüzyılda kurulan antik çağ boyunca elverişli konumun etkisiyle bölgenin önemli kentlerinden biri olan Kalkedon hikayesini bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Dilerim başka projelerde ve etkinliklerde bir araya geliriz.
Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok keyifli bir sohbetti.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu yayındaki konuğumuz Aliye Erol idi. Kendisiyle Antik Çağ İstanbul'u milattan önce 7. yüzyılın ortalarında Hellas'tan gelen Megaralılar tarafından kurulduğu bilinen Bizantiyon ve Kalkedon'da Antik Çağ'da ve Roma İmparatorluğu döneminde düzenlenen çeşitli festivalleri, Bosporia, Dionysos Kalon, Zeus Protomisos onuruna organize edilen festivalleri, imparatorlar onuruna düzenlenen Antoninia Sebasta agonlarını konuştuk. Epigrafik belge ve numizmatik buluntular vasıtasıyla keşfedilen Helen kültürünün merkezinde yer alan Roma İmparatorluğu döneminde de devam eden şehrin sakinlerini birleştiren unsurlardan biri sayılan festivallerin tarihteki uzun ve keyifli yolculuğu üzerine gerçekleştirdiğimiz bu sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imize görüşmek dileğiyle.